Ayrım 6. Arı kovanına çomak sokan kız. Stieg Larsson. Sayfa 87. 4. Bölüm. 9 Nisan Cumartesi, 10 Nisan Pazar. Södertalye savcısı Martina Fransson, cumartesi öğlen saat 1'de artık bir karara varmıştı. Nykvarn ormanında buldukları mezarlar tam bir rezaletti. Paolo Roberto'nun çarşamba günü Ronald Niederman'da depoda yaptığı kavgadan sonra cinayet masası polisleri gecelerini gündüzlerine katıp çalışmışlardı. Ormanda yaptıkları kazılarda şimdiye kadar 3 kişinin cesedini bulmuşlardı. Ayrıca Salander'in kız arkadaşı Miriam Wood'un kaçırılması ve bir de kundaklama vardı. Strangnäs polisinin sorumluluk bölgesine giren Stallarholmen'deki olayla Nykvarn arasında bağ olduğu kesindi. Oradaki olaya Svavelsjö MK'nın önde gelenlerinden Karl Magnus Lundin de karışmıştı. Lundin şimdi çenesi askıda, bir ayağı alçıda, Södertalje hastanesinde yatıyordu. Sonuçta olaylar ülke genelinde birbirine bağlanıyordu. Dolayısıyla son sözü Stockholm söylemeliydi. Mahkeme savcının tutuklama talebini cuma günü ele almıştı. Deponun Med Import'un sahibi Magge Lundin'in kuzeni Anneli Carlson'a ait olduğu teyit edilmişti. 52 yaşındaki Carlson İspanya'da yaşıyordu. Herhangi bir suç kaydı yoktu. Martina Fransson ön soruşturma dosyasını kapadı. Hala aydınlatılması gereken şeyler vardı. Mahkemeden önce en az 100 sayfalık bir ek daha girerdi dosyaya. Martina Fransson kararını vermişti ama hala bazı soruların cevaplanması gerekiyordu. Polis meslektaşlarına döndü. Miriam Wood'un kaçırılmasıyla ilgili Lundin'e dava açabilmek için elimizde yeterince delil var. Paolo Roberto yük minibüsünü sürenin o olduğunu teşhis etti. Ayrıca Lundin'i kundaklamadan da tutuklayabilirim. Ormanda bulduğumuz 3 cesetle ilgili olarak cinayete karışmaktan da dava açabiliriz. Ama hiç değilse cesetler teşhis edilene kadar bunu bir kenara koyacağız. Polisler başlarını salladı. Bu bekledikleri bir karardı. Sonny Niemine'ni ne yapacağız? Martina Fransson Niemine'nin masada duran dosyasını karıştırdı. Göz yaşartıcı bir geçmişi var. Soygun, ruhsatsız silah taşıma, yaralama, ağır yaralama, uyuşturucu. Stallarholmen'de Lundin'le birlikteymiş. Bence bu işe kesinlikle katılmıştır. Aksi düşünülemez. Ama sorun şu ki elimizde onu içeri tıkacak bir delil yok. Nykvarn'daki depoya hiç gitmediğini iddia ediyor dedi. Södertalje'den gelen cinayet masası komiseri. Lundin'in Stallarholmen'de ne işi var bilmiyormuş. O yalnızca bir motosiklet turuna çıktıklarını sanıyormuş. Martina Fransson davayı Stockholm'daki savcı Richard Ekström'e havale edip edemeyeceklerini merak ediyordu. Niemine'nin neler olduğunu açıklamayı ve suçlamaları şiddetle reddediyor diye devam etti komiser. Evet, hatta Lundin'le birlikte asıl mağdur kendileriymiş gibi davranıyorlar dedi Martina. Parmaklarını sinirli bir şekilde trompet çalar gibi masaya vuruyordu. Lisbeth Salander diye devam etti. Sesinde gizlemediği bir tereddüt vardı. Neredeyse ergenliğe yeni girmiş gibi görünen 1.50 boyunda bir kızdan bahsediyoruz. Lundin'i de Niemine'ni de tepeleyecek cüssede bir kız değil. Tabii silah kullanmadığını varsayarsak fiziki eksikliğini bir tabancayla kapatabilir. Ama olayların seyri öyle göstermiyor. Evet, göz yaşartıcı spreyi kullanıp Lundin'in hayalarına öyle bir tekme atmış ki bir topunu patlatmış. Üstelik çenesini de dağıtmış. Lundin ayağına mermiyi bunlardan sonra yemiş. Ama bence tabanca Lisbeth'in değil. Adli tıp Lundin'in vurulduğu silahı inceledi. P-83 Vanat, Makarov tabancasıyla aynı kurşuna atıyor. Üzerinde Salander'in parmak izi var. Buna bakarak tabancanın ona ait olduğunu söyleyebiliriz. Orası öyle ama silah 4 yıl önce Örebro'daki bir silah dükkanından çalınmış. Hırsız daha sonra yakalanmış ama silah ele geçirilememiş. Uyuşturucu problemi olan hırsız Svavelsjö MK grubuna takılıyormuş. Bence silah ya Lundin'in ya da Niemine'nin. Şöyle olabilir, silah Lundin'indir. Salander bir biçimde onun elinden almaya çalışırken silah patlamış, kurşun Lundin'in ayağına isabet etmiştir. Demek istediğim adam hala yaşadığına göre onu öldürmeyi düşünmemiş. Ya da kim bilir Lundin'in ayağına sadist bir dürtüyle ateş etmiştir. Ama Niemine'ni nasıl halletti? Göründüğü kadarıyla onda bir şey yok. Aslında bir yara var. Göğüs kafesinde yanık yarası. Tahminen elektrik tabancası. Yani Salander elektrik tabancası, tabanca ve göz yaşartıcı sprey taşıyordu. Bunların toplam ağırlığı nedir? Hayır, silah kesinlikle Lundin ya da Niemine'nin. Belli ki Salander onlardan birinin elinden almış. Lundin'in nasıl vurulduğunu içlerinden biri anlatana kadar bilemeyeceğiz. Tamam. Lundin daha önce bahsettiğim nedenle tutuklandı. Ama Niemine'ni tutuklamak için elimizde hiçbir şey yok. Yani öğleden sonra onu serbest bırakmayı düşünüyorum. Sonny Niemine karakoldan çıktığında boktan bir durumdaydı. Dili, damağı kurumuştu. Önce bir büfeye uğrayıp koca bir şişe suyu kafasına dikti, bir paket sigara aldı. Cep telefonunun baterisini kontrol ettikten sonra Hans Ake Vattari'yi aradı. 33 yaşındaki Valtari, Svavelsio MK'nın hiyerarşisinde 3. sıradaydı. Valtari ancak 4. çalıştan sonra cevap verdi. Niemine, dışarıdayım. Tebrikler. Neredesin? Nykoping. Ne bok yemeye oradasın? Sen ve Magge Kodes'e girince araziye uyup ne olacak görelim dedik. İyi, gördünüz işte, diğerleri nerede? Hans Ake Valtari, Svavelsio MK'nın diğer 5 üyesinin nerede olduklarını anlattı. Niemine'nin öfkesi dinmemişti. Siz karılar gibi saklanırken işleri hangi pislik yürütecek? Haksızlık ediyorsun ama. Sen ve Magge ne bok olduğunu bilmediğimiz bir işin peşine düşüyor, sonra polisin aradığı o kaltakla çatışmaya giriyorsunuz. Magge vuruluyor, sen de Kodes'i boyluyorsun. Arkasından da polis Nick Warren'da mezar kazmaya başlıyor. E'si Magge ile senin başka neler gizlediğinizi merak ediyoruz. Ne bok gizlemiş olabiliriz. Şirketin bütün işlerini biz yürütüyoruz. Ama bana kimse şu mezarlardan bahsetmedi. Cesetleri bulunan adamlar da kim? Sonny Niemine'nin dilinin ucuna gelen ağır sözcükleri engelledi. Valtari man kafanın biriydi ama kavga edecek zaman değildi. Şimdi en kısa sürede adamları bir araya getirmeliydi. Ayrıca 5 polis sorgusunda her şeyi inkar ettikten sonra karakola yalnızca 500 metre uzakta telefonda gevezelik etmek akıllı bir adamın yapacağı şey değildi. Siktir et şimdi cesetleri dedi. Hiçbir fikrim yok. Ama Magge boka battı. Bir süre içeride kalacak. Onun yokluğunda şef benim. Peki ne olacak şimdi? Siz böyle yer altına çekilmişken mallara kim bakıyor? Benny Carlson işlere bakmak için kulüpte kaldı. Siz yakalandığınızda polis kulüpte arama yaptı, bir şey bulamadılar. Benny Carl diye patladı Niemine. Onun ağzı hala süt kokuyor. Hemen öfkelenme. Magge ile senin arkadaşlık ettiğiniz şu zebani de onunla birlikte. Sonny Niemine birden buz kesti. Etrafına acele bir göz atıp büfenin önünden birkaç metre uzaklaştı. ''Ne dedin?'' dedi sesini alçaltarak. ''Şu sarışın şeytan birdenbire ortaya çıkıp saklanmak için yardım istedi.'' ''Lanet olsun. Valtari onu bütün ülkede polis katili diye arıyorlar.'' ''Evet, o da bunun için saklanmak istiyor. Ne yapacağız? O sizin arkadaşınız.'' Niemine bir süre gözlerini kapadı. Ronald Niederman, Svavelsio MK'ya bir sürü iş getirmiş, yıllardır hatırı sayılır miktarda para kazanmışlardı. Ama kesinlikle arkadaşları değildi. Tehlikeli bir psikopattı. Ayrıca bu psikopat bütün ülkede harıl harıl aranıyordu. Ona bir saniye olsun güven duymamıştı. En iyisi kafasında bir mermiyle cesedinin bulunmasıydı. O zaman polis baskısı hiç değilse bir parça hafiflerdi. Nereye götürdünüz? Benika ilgileniyor. Victor'a götürdü. Ekonomi uzmanı ve kulübün kasası olan Victor Göransson yarının hemen dışında oturuyordu. Lise düzeyinde hesap yapmayı öğrendikten ve biraz da kendini geliştirdikten sonra Yugoslavyalı bir barlar kralına ekonomi danışmanı olmuştu. 1990'ların başında kral ve çetesiyle birlikte dolandırıcılıktan hapsi boylamış ve orada Magge Lundin'le tanışmıştı. Svavelsio MK'nın üyelerinden bir tek o takım elbise ve kravatla dolaşırdı. Valtari, hemen arabaya atlayıp Södertalya'ya git. 45 dakika sonra Banliye tren istasyonunun önünde buluşalım. Hoppala, bu telaş niye? Çünkü duruma hemen el koymalıyız. Hans Ake Valtari Svavelsio'dan çıkarlarken niye Miden'e göz ucuyla baktı. Kedi gibi sessizce oturuyordu. Magge Lundin'den farklı olarak Niemi'nin kolay idare edilir biri değildi. Yakışıklıydı, uysal bir görünümü vardı ama ateşi çabuk yükselen, tehlikeli bir hergeleydi. Özellikle de içtiğinde. Şimdi ayıktı ama Valtari onun liderliğindeki bir gelecekten endişeleniyordu. Magge bir yolunu bulup Niemi'nin'i hizaya getirmesini biliyordu. Ama artık o yoktu. Benny K'yı kulüp binasında bulamadılar. Niemi'nin onu cep telefonundan iki defa aradı ama cevap alamadı. Niemi'nin kulüp binasından 2 kilometre uzaktaki evine gittiler. Polis evde arama yapmış ama Nick Warren'daki soruşturmada işlerine yarayacak bir şey bulamamıştı. Hatta hiçbir suç unsuruna rastlanmamıştı. Niemi'nin serbest bırakılmasının nedeni de buydu. Niemi'nin duş alıp elbiselerini değiştirirken Valtari mutfakta oturup sabırla bekledi. Daha sonra Niemi'nin evinin arkasındaki ormana girip 150 metre kadar yürüdüler. Toprağı kazarak yüzeye yakın bir yerden bir sandık çıkardılar. Sandıkta 5 yarı otomatik tabanca ile birlikte tam otomatik bir AK-5, çok sayıda mermi ve yaklaşık 2 kilo kadar da patlayıcı vardı. Bunlar Niemi'nin küçük cephaneliğiydi. Tabancalardan ikisi Lisbeth Salander'in Stallarholm'deki kavgada Niemi'nden aldığı tabancayla aynı kafileden Polonya yapımı P-83 Van attı. Lisbeth Salander aklına her geldiğinde Niemi'nin huzursuz oluyordu. Nezarethanedeyken Nils Bjurman'ın yazdığının önünde yaşananları tekrar tekrar düşünmüştü. Orada yaşananlar aklının ucundan bile geçmezdi. Magge Lundin'le birlikte Nils Bjurman'ın evini yakmaya gitmişlerdi. Emri o lanet olası sarışın zebani vermişti. Orada o zilli Salander'le karşılaşmışlardı. 1.50 boyunda çöp gibi bir kızdı. Niemi'den kaç kilo olduğunu merak etmişti hep. Sonra ikisinin de beklemediği bir şiddet patlamasıyla çok boktan bir duruma düşmüşlerdi. Olayının nasıl geliştiğini iyi hatırlıyordu. Salander Magge'nin yüzüne bir tüp göz yaşartıcı sprey püskürttükten sonra biri hayasına diğeri çenesine olmak üzere iki tekme yapıştırmıştı. Bu tekmelerin etkili olması için fazla kas gücü gerekmezdi. Magge'yi gafil avladı. Bu anlaşılır bir şey. Ama daha sonra Lisbeth onu da tepelemişti. Sonny Niemi'nin'i, benim diyen delikanlının kavgaya girmekten çekineceği adamı. Çok hızlı hareket etmişti. Silahını çekmesine fırsat vermeden sanki bir sivrisineği ezermiş gibi aşağılayıcı bir şekilde devre dışı bırakmıştı Niemi'nin'i. Elektrik tabancasıyla yapmıştı bunu. Bu kız kendine geldiğinde neredeyse hiçbir şey hatırlayamıyordu Niemi'nin. Magge ayağından vurulmuş, polisler gelmişti. Polislerin Södertalje ve Strangnäs arasında yaptıkları bir sürü gevezelikten sonra Södertalje polis merkezinin hücresinde bulmuştu kendini. Lisbeth Salander, Magge Lundin'in Harley Davidson'ını çalıp ortalardan kaybolmuştu. Üstelik Niemi'nin deri ceketinden Svavelsio MK'nın logosunu kesip almıştı. Bar kuyruğunda bekleyenlerin yana çekilip ona yol vermeleri için bu sembolü görmeleri yeterdi. Normal bir İsveçlinin anlayamayacağı bir statü sembolüydü bu logo. Lisbeth onu aşağılamıştı. Sonny Niemi'nin içi içini yiyordu. Polis sorgusunda susmuştu. Lisbeth Salander adı artık onun için hiçbir anlam ifade etmeyene kadar Stallarholmen'de yaşananları hiç kimseye anlatamazdı. Lisbeth Magge Lundin'in ilgilendiği küçük bir ayrıntıydı sadece. Bu işi başlarına o lanet Niederman sarmıştı. Bu kızdan iliklerine kadar nefret ettiğini fark ederek şaşırdı. Aslında soğukkanlı ve temkinliydi. Bu utanç lekesinden kurtulmak için gelecekte eline elbette bir fırsat geçecekti. Bundan emindi. Ama önce Salander ve Niederman'ın Svavelsio MK'da yol açtıkları karmaşaya bir son vermek gerekiyordu. Niemi'nin Polonya yapımı iki silahı aldı. Şarjörlerine mermi doldurup birini Valtari'ye verdi. ''Bir planımız var mı?'' ''Şu Niederman'la biraz konuşacağız. O bizden biri değil. Şimdiye kadar da hiç polise düşmedi. Yakalandığında nasıl davranacağından emin değilim. Konuşursa hepimiz kodesi boylarız. Şimdi gidip eşeği sağlam kazığa bağlamamız gerek.'' ''Yani onu?'' Niemi'nin Niederman'ın ortadan kaldırılmasına çoktan karar vermişti. Ama Niederman'ın kaldığı yere gitmeden Valtari'yi ürkütmek istemiyordu. Bilemiyorum. Hele bir nabzını yoklayalım. Eğer hemen yurt dışına kaçma gibi bir planı varsa yardım ederiz. Yakalanma riski olduğu sürece bizim için bir tehdit. Diemiden ile Valtari, Victor Göransson'un Yarna'nın dışındaki evine vardıklarında karanlık çöküyordu. Evde ışığın olmaması iyi bir işaret değildi. Bir süre arabanın içinde kalıp beklediler. Belki dışarı çıkmışlardır, dedi Valtari. Tabii ya, Niederman'la bara gitmişlerdir, dedi Niemiden arabanın kapısını açarken. Dış kapı kilitli değildi. Işıkları açarak odadan odaya dolaştılar. Temiz ve tertipli bir evdi. Bu büyük ihtimalle adı her neydiyse Grandson'un birlikte yaşadığı kızın eseriydi. Grandson ile kız arkadaşını bodrumda çamaşırhane olarak kullanılan yerde buldular. Niemiden eğilip cesetleri inceledi. Bir parmağıyla adını hatırlayamadığı kadına dokundu. Buz gibi ve kas katıydı. Demek ki en az 24 saat önce öldürülmüşlerdi. Niemine'nin nasıl öldürüldüklerini anlaması için patolog raporuna ihtiyacı yoktu. Kızın başı 180 derece bükülerek boynu kırılmıştı. Üzerinde kot pantolon ve tişört vardı. Göründüğü kadarıyla başka bir yerinde darbe izi yoktu. Bununla birlikte Göransson'un üzerinde yalnızca külot vardı. Bütün vücudu kelimenin tam anlamıyla haşat edilmişti. İki kolu sanki bükülerek kırılmış iki dal parçası gibi tuhaf bir şekil almıştı. Uzun süren bir eziyete, daha doğrusu işkenceye maruz kaldığı ortadaydı. Niemiden'in anlayabildiği kadarıyla öldürücü darbeyi boğazına almıştı. Gırtlağı içine çökmüştü. Sonny Niemiden doğruldu. Bodrumun merdivenlerini tırmanarak onu izleyen Valtari ile birlikte dışarı çıktı. Evden 50 metre kadar ilerideki ahıra gittiler. Niemiden bir darbeyle asma kilidi kırıp ahırın kapısını açtı. İçeride 1991 model koyu mavi bir Renault vardı. Göransson'un arabası neydi? Saab. Niemiden iç çekti. Cebinden bir anahtar çıkardı. Ahırın iç taraflarındaki bir kapıyı açtı. Çok geç kaldığını anlaması için etrafına şöyle bir göz atması yetti. Silah dolabının ahır kapısı açıktı. Niemiden yüzünü buruşturdu. Yaklaşık 800 bin kron, dedi. Ne? Svavelsio MK'nın bu dolapta yaklaşık 800 bin kronu vardı. Bizim paramız. Svavelsio MK'nın kasasında yatırım yapılarak temizlenmeyi bekleyen paradan yalnızca 3 kişinin haberi vardı. Victor Göransson, Magge Lundin ve Sonny Nieminen. Niederman kaçaktı, paraya ihtiyacı vardı ve çetenin paralarının Göransson'da olduğunu biliyordu. Niemiden kapıyı kapattı ve ağır adımlarla ahırdan dışarı çıktı. Başlarına gelen felaketi düşünüyordu. Svavelsio MK'nın bir kısım gelirleri onun ulaşabileceği değerli kağıtlardı. Diğer bir kısmı ise ancak Magge Lundin'in yardımıyla yeniden organize edilebilecek yatırımlardı. Ama yatırımların büyük bir kısmı eğer bu konuda Magge Lundin'e anlaşılır bilgiler vermediyse yalnızca Göransson'un kafasındaydı. Niemiden bunları Magge Lundin'in bildiğinden emin değildi. Magge ekonomiden hiçbir bok anlamazdı. Niemiden Svavelsio MK'nın gelirlerinin %60'ını artık Göransson'u kaybettiklerinin farkındaydı. Bu yıkıcı bir darbeydi. Her şeyden önce günlük işlerini yapabilmeleri için nakit paraya ihtiyaçları vardı. ''Şimdi ne yapıyoruz?'' diye sordu Valtari. ''Şimdi gidip neler olduğunu polise anlatacağız.'' ''Polise mi gideceğiz?'' ''Evet, başka ne bok yiyebiliriz? Evin her tarafında benim parmak izlerim var. Göransson ve onun amcığının hemen adli tıbba gönderilmesi ve böylece ben Kodes'teyken öldürüldüklerinin anlaşılması gerekir.'' ''Tamam, çaktım.'' ''İyi, hemen Benny K'yı bul. Onunla konuşmak istiyorum. Tabii hala yaşıyorsa. Sonra da şu Ronald Niederman denilen adamı arayacağız. Kuzeyde ilişkide olduğumuz bütün kulüpler gözlerini dört açıp bu adamı arayacaklar. O zebaninin başına altın bir tabakla istiyorum. Büyük ihtimalle Göransson'un sahibini kullanıyordur. Plakası neyse bana bildir.'' Lisbeth Salander cumartesi günü öğleden sonra 2'de uyandı. Bir doktor parmağıyla onu dürtüyordu. ''İyi günler.'' dedi. ''Adım Benny Svantesson. Doktorum, ağrın var mı?'' ''Evet.'' dedi Lisbeth Salander. ''Birazdan bir ağrı kesici alacaksın ama önce seni muayene etmek istiyorum.'' Doktor Lisbeth Salander'in berelenmiş bedeninin orasına burasına dokunarak muayene etti. Lisbeth Salander çok rahatsız olmuştu ama kavga etmektense sessiz kalmanın daha iyi olacağına karar verdi. "Durumum nasılmış?" diye sordu. "Herhalde düzelecek," diyen doktor kısa bir şey daha ekledikten sonra ayağa kalktı. Ama bunlar pek de aydınlatıcı şeyler değildi. Doktor odadan çıktıktan sonra bir hemşire Lisbeth Salander'in lazımlığı kullanmasına yardım etti. Lisbeth tekrar uykuya daldı. Alexander Zalachenko, namı diğer Karl Axel Bodin öğle yemeğinde sıvı şeyler aldı. Yüzündeki kasların en küçük bir hareketinde, çenesinde ve yanak kemiklerinde keskin acılar hissediyordu. Bir şey çiğnemesi düşünülemezdi bile. Gece yapılan ameliyattan sonra çenesi titanyum askıya alınmıştı. Bununla birlikte ağrıları dayanamayacağı ölçüde değildi. Zalachenko acıya alışkındı. 15 yıl önce arabasının içinde meşale gibi yandığı o günden sonra çektiği acılardan daha ağırı olamazdı. Tedaviden sonra acı dolu bir süreç yaşamıştı. Doktorlar hayati tehlikeyi atlattığını söylüyorlardı ama aldığı yaraların ciddiyetini ve yaşını hesaba katarak birkaç gün daha yoğun bakımda kalmasına karar vermişlerdi. O cumartesi 4 ziyaretçisi vardı. Saat 10 civarında cinayet masası komiseri Erlander ziyaret etmişti. Bu defa yanında şıllık Sonya Modik yoktu. Onun yerine Modik'ten çok daha sevimli olan polis memuru Yerker Holmberg vardı. Yaklaşık olarak bir akşam önce Ronald Niederman hakkında sordukları soruların aynılarını sordular. Zalachenko bu konuda kafasında kurduğu öyküden bir adım gerilemedi ve hiç hata yapmadı. Kadın ticareti ve diğer yasa dışı faaliyetlerle ilişkisine dair bütün iddiaları reddederek hiçbirinden haberinin olmadığını söyledi. O hastalık sebebiyle emekli olmuştu ve polislerin sözünü ettiği şeyleri ilk defa duyuyordu. Ronald Niederman'ı suçladı ve o polis katilinin yakalanabilmesi için yardım önerdi. Bununla birlikte polise pratikte yardım edebileceği çok fazla şey de yoktu. Niederman'ın kimlerle takıldığını ve saklanmak için kimlere başvurabileceğini bilmiyordu. Saat 11 civarında savcılık makamından gelen biri Lisbeth Salander'e eziyet ettiği ve öldürmeye teşebbüs ettiği için hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Zalachenko bu yöndeki iddiaları kurbanın kendisi olduğu ve asıl Lisbeth Salander'in onu öldürmeye çalıştığı iddiasıyla reddetti. Savcılık temsilcisi ona avukat atayabileceklerini söyledi. Zalachenko bunu düşünecekti. Aslında Zalachenko'nun bu öneriyi kabul etmek gibi bir niyeti yoktu. Onun zaten bir avukatı vardı. Sabah ilk yaptığı iş bu avukatı arayarak en kısa zamanda hastaneye gelmesini istemekti. Hasta yatağının yanındaki üçüncü ziyaretçi işte bu avukat yani Martin Thomasson'du. Kaygılı bir yüz ifadesiyle odaya giren Thomasson elini aralarından geçirerek ince sarı saçlarını geriye attı, gözlüğünü düzeltti ve müvekkilinin elini sıktı. Tombul sevimli bir adamdı. Yugoslav mafyasının işlerine baktığından şüphelenildiği için hakkında bir soruşturma yürütülüyordu. Ama aldığı davaları kazanmasıyla da ünlenmişti. Zalachenko 5 yıl önce sahibi olduğu Liechtenstein'deki küçük şirketinin fonlarını yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyduğunda bir tanıdığının tavsiyesiyle Thomasson'la ilişkiye geçmişti. Söz konusu olan fonlar büyük miktarda değildi ama Thomasson inanılmaz bir beceri göstermiş, Zalachenko'yu vergi vermekten kurtarmıştı. O günden sonra Zalachenko Thomasson'a birkaç iş daha vermişti. Thomasson paraların yeraltı faaliyetlerinden geldiğini biliyordu ama bu onu rahatsız etmiyordu. Zalachenko bütün faaliyetlerini Niederman'la ortak oldukları yeni bir şirkette yapılandırılmasına karar vermişti. Thomasson'a işin ekonomik bölümünü idare eden üçüncü gizli ortak olmasını önermişti. Thomasson da bu öneriyi hiç itiraz etmeden kabullenmişti.
"Vay be, Bay Bodin, pek iyi görünmüyorsunuz."
"Ağır eziyetlere maruz kaldım, canımı zor kurtardım," dedi Zalachenko.
"Görüyorum, anladığım kadarıyla şu Lisbeth Salander denen kızın işi."
"Ortağımız Niederman başını ciddi bir belaya soktu," dedi Zalachenko sesini alçaltarak.
"Anlamıştım.
Polisler benim de bazı şeylere karıştığımdan şüpheleniyor."
"Tabii ki sizin hiçbir ilginiz yok. Siz bir kurbansınız. Basında böyle bir imaj oluşturmamız gerekiyor. Bayan Salander'in zaten kötü bir imajı var. Ben bu işe bakacağım."
"Teşekkürler.
Ama ben bir ceza avukatı değilim. Uzman bir avukatın yardımına ihtiyacınız olacak. Güvenebileceğiniz bir avukat bulacağım."
6. ayrılım sonu. Sayfa 100.